Ayrım 30, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 353. Huyunda alın teri vardı, illet yoktu. Hayat hakiki gücünü insan son soluğuna tutunduğu zaman gösterir. Kozlu-Zonguldak karayolu ile Kozlu-Yükleme oğluğuna giden demiryolu arasında yamaçta ateş yakmışlardı. Hocanın denize bakan kocaman burnu alevin dalgalı aydınlığında madenci baltası gibi parlıyordu. Çömlekçi Hasgül başta olmak üzere sevenlerinin baskısıyla kılık kıyafetini değiştirmişti. Sırtında Terzi Hüseyin'in verdiği düz dökünmüş, açık saman renginde bir sadakor gömlek ve yelek, belinde Berber Ali'nin yıllarca usturabilediği barlanmış bakır tokalı bir kayış ve kayışın sıkıca bele gömdüğü dar paçalı bir şal var, ayaklarında ise Abbas'ın getirdiği madenci çizmeleri vardı. Sırtını gürgen ağacına dayayan Abbas hocanın karşısında oturuyordu. Karakolda başından geçenleri hocaya tane tane anlatmış, toplantıda hiç bağırmadığı halde Hayri'nin kendisini ihbar ettiğini ve bu kötü adamı kesinlikle öldürmesi gerektiğini belirttikten sonra hocanın ne diyeceğini merakla beklemeye koyulmuştu. Anlatılanları o andaki iç sesinin ve hassasiyetinin kulağıyla dinleyen hoca, kendini Abbas'ın yerine koyarak düşünmeye başlamıştı. Her ikisi de karşılıklı birbirlerini kesiyor, arada bir geceye kulak veriyor, daha önce defalarca anlatılmış anıların içinde yeni olanı kendi iç dünyalarına ve söylemlerine katarak sohbeti çekilir hale getirmeye çalışıyorlardı. Hoca farkında olmadan sakalından bir kıl çekip ateşe attı ve kılın yanışını seyretti. Rahmetli dedem oğullarının hepsini köşe taşı yaptı. Babamı da örü balçığıyla çakıla katıp harç diye duvarda harcadı. Babam toprağı bol olsun, gözün görmediği, kulağın duymadığı silik bir adam oldu. Kendi kendine konuşur dururdu. Bu dünyaya insan sıfatında geleceğime, bir kuş kirazı ağacı olarak gelseydim de beni kaplamacılıkta kullansalardı derdi. Mustafa Kemal Paşa'nın Kastamonu'da konuşacağını duyunca dinlemeye gitti. Hayatımda hayırlı bir iş yapayım dedi, yaptı da. Kemal Paşa'dan sonra kalpağı çıkarıp şapkayı giyen ilk adam o oldu. Onu gemicilerden Çopur Hasan izledi. Sonra ne olduysa şapkayı giydikten 3 gün sonra dedemin dili tutuldu. Araya hocalar girdi. Bir yaban kedisini vurup bağırsağını yedirdiler de dili öyle açıldı. Garibimin ağzında zaten diş yoktu. Önde pesek tutmuş, paslanmış 2 peynir dişi vardı. Kedinin bağırsağını kesmeden lüp lüp yutturdular. Ondan sonra ne kalpağı giyebildi ne de şapkayı. Başı açık öldü gitti. Rahmetlinin zaten kafasında çok yara izi vardı. Kafasından çok korkardı. Duyduğu her sesi göçüye yorardı. Sustu. Duyularının özgürleştiğini, rahatladığını hisseder gibi oldu. Bu rahatlığın anlattıklarından değil, zihninin çapraşık işleyişi dışında kalarak kendiliğinden, doğal bir iklimle konuşmasından kaynaklandığını düşündü. Babasının can çekişine, Mürsel Hoca ile yardımcısı Şecaattin'in Kur'an okuyuşlarını, Pervez Ali ile Mursallı'nın içli içli ağlayışlarını hayal etti. Ben babamın isteğiyle hoca oldum. Cemaat hocalığıma kıymet biçmedi, bana sahip çıkmadı. Bir de üstüne üstlük beni polise ihbar etti. Polis özer cemaat terzisi olmaktan vazgeç dedi. Benim elimde sabun taşıyla gördüğüm her kumaşı işaretleyip kestiğimi, yeni bir düzen kurmaya çalıştığımı söyledi. Büyük bir adam olduğumu ben orada anladım. Suslu dikkatle süzdü Abbas'ı, delikanlının büyük bir ciddiyetle dinleyişine, onun yüce ruhluluğuna yordu.
Kim ne derse desin, kaderimiz aynıdır. Ben cemaati öldürmeyi düşünmedim, sen de Hayri'yi öldürmeyi düşünme. Hayri kim? Bir hiç, bir adam, Debdebe'nin oğlu Dübbi Ekber. Değer mi öldürmeye? Katırlarını tımar et, tasnif et, aç susuz bırakma, elem çekmesinler, incinmesinler. İşine bak, ne yapacaksın Hayri'yi? Beyni kıçından akıp gitmiş bir adam. Avurt ve boğaz meşgalesi.
Hoca inanç hiyerarşisine ve soy ağacına bağlı olan eski hocadan konuştukça koptuğunun farkında bile değildi. Edasında her şeyini özgürlüğüne teslim etmiş, bazen yaptığı gibi kırılmış bir düşünce düzlemiyle değil, doğal eğilimlerinin ortak diliyle konuşan bir insan hali vardı. Bu durum Abbas'ın hoşuna gidiyordu.
Ben çoğu zaman söylediklerime inanmam. İnsanı küçümsemekten utanırım. Ama gene de küçümserim. İnsanı küçümsemekten haz alırım. Başını kaldır şu gökyüzüne bak Abbas. Kıyamet kadar yıldız var. Her insan bu yıldız deryasında parlayan bir ışık zerreciğidir desem güzel bir söz söylemiş olurum. Söylediğim her güzel söz boş da olsa beni rahatlatıyor.
Abbas gizem ve enginlik üfleyen ışık her cümercine, derinliğe, sanrılara kaptırdı kendini. Gülfem'in yüzünü anımsamaya çalıştı. Sisi dağıtıp yolu açığa çıkaracak ışıklı bir söze ihtiyaç duydu. Hayat nedir hocam? Hayat hakiki gücünü ne zaman gösterir? Sevince mi? Hocanın hayalinde kuyular, ocaklar, ocakların çevresinde kurulan lavvarlar, kömür armanları, cüruf tepeleri, raylar, lokomotifler, yanmış ölüler, yaralılar canlandı. Soruyu anladığı halde, ''Hayat hakiki kuvvetini ne zaman mı gösterir?'' diye sordu. ''Evet, insan son soluğuna tutunduğu zaman, yani iş işten geçtikten sonra, hayatın kıymetini idrak eden adama rastlamadım, ben idrak edemedim. Şubat'ın 11. günü, güneşin Hud burcuna intikal ettiği hoş bir günde doğdum. Benim ebem Şah Melek adında bir kadındı. Çıktığımız yerlerin perişan hallerini gördüğü için midir nedir, ölene kadar kızlığını bozdurmadı. Doğduğu günü ve ebesini durup dururken belirtmesinin nedenini anlayamayınca Abbas'ın dağılmış haliyle karşılaştı. Ama Abbas kavrama krizini aşmış, toparlanmış, saygıdeğer bir sükûnetle dinler görünüyordu hocayı. Bazen unuttuklarını anımsıyor, kritik anlarda aniden kaybolmuş ya da boşa geçirilmiş zaman parçaları, zengin bir ruhla doluyor, kıpırdıyor, yepyeni anlamlarla Abbas'ın toprağında ayağa kalkıyordu. Bu ayağa kalkış yıkıcı bir güç olarak çağrışım doğuran seslerle birlikte Abbas'a karşı işlemeye başlayınca, hayalinde hızla büyüyen insanların yüzleri, idamlık mahkumların göğüslerindeki yaftalar gibi görünüyordu.
''Sen hızlı mı büyüdün hocam?''
''Bu da nereden çıktı?'' dercesine esnedi hoca. Çocukluk yıllarına kaydı hayali.
''Ben acele etmeden yavaş yavaş büyüdüm. Hatırladığım kadarıyla hocaları dinlerdim hep, sorardım, öğrenirdim.'' Devrek müftüsü Tahir Efendi ile müstantik Mustafa Bey'den çok şey öğrendim. Bu muhterem zatlar benim büyük bir mürşid olacağımı söylerlerdi. Yanıldılar. Çocukken iyi davar güderdim. Dilden dökülen her sözü, her meleişi şerh ederdim.
Şerh ederdim ne de hocam?
Boş ver, boş bir söz. 15'ime girmeden vicdan ezincine girdim. Ağaçların, otların ruhu beni çağırdı. Tereyağından kıl çeker gibi sırra kadem bastım. Gözden gönülden uzak dağ taş gezmeye başladım. Orak arttığı tarlalarda başak toplayan fakir kadınların, çocukların arasından geçtim. Bir baktım, bir dağın dibinde harmanı kaldırmışlar, orta yerine bir direk dikmişler, direğe de gözleri kara çibinlerle kaplanmış bir kara öküz bağlamışlar. Gittim, öküzün boynundaki ipi açtım, kendi boynuma bağladım. Öküz bana minnettarlıkla baktı gitti, ben direğin dibinde oturdum. Harman sahibi geldi, öküzün insan kılığına girdiğini sanmış olmalı ki, Bismillah diye diye kaçtı. Adamın delireceğinden korktum. Eğer bir adam aç gözlüyse, o aç gözlülük adamın ruhunu ana sütü gibi besler. Adam hassas bir ayırt etme marifetine sahip olur ki, Allah muhafaza ondan sonra her iki dünyayı da pazar olarak görür. Korktum, gittim öküzü getirdim, direğe bağladım. Hemen orayı terk ettim. Seneler sonra karım bana bu olayı anlattı. O korkup kaçan harman sahibinin ileride benim kaynatam olacağını ne bilirdim. Demek ki açıp bağladığım o öküz hayattı, direkt karımdı. Kendimi bağlayıp açmam da evliliğimle boşanmamdı.
Anılarına doğru düşünmeye, anılarını yorumlamaya, onlardan çıkarsamalar yapmaya başlayınca fikir ve duygu yumağına dönüşüyordu hoca. Bedenin ölçüsüz isteklerini prangalıyor, böyle olunca da ölçüsüz sohbetlere ihtiyaç duyuyordu. Dalgaların ve gece kuşlarının seslerine kulak verdiler. Abbas hocanın bir dal parçasıyla ateşteki kestaneleri çıkarışını seyrederken, ''Öküze hayat dedin hocam.'' diye mırıldandı. ''Sen hayatı o direkten açmışsın, sonra da bağlamışsın.''
Ben hayatı direkten açan bir adam olmak istedim hep, olamadım. Damlardan, çörtenlerden düşen su damlalarını dinledim. Bostanlara su verdim. Yüzünü her vakit güneşe çeviren güneyik çiçeğini seyrettim. Direğe bağlanan deli Murat'ın yüzünü saatlerce seyrettim. Karanlık çöktüğü zaman da gizlice iplerini çözdüm. Ben hayatımı Cuma'ya çok anlattım.
Cuma senin yolunda yürüyor hocam.
Keşke yürümese, keşke kendi yolunu bulsa. Cuma hocalardan ders almadı, ben aldım. Hocalardan Kur'an okumayı öğrendim. Gürcü mahallesinde, rüzgarlı meşede gizli tarikatlara girdim. Dedem Halveti tarikatındandı, Yusuf Ziya Efendi'ye bağlıydı. Babam da Abdullah Sabri Efendi'yi çok severdi. Bir ara hiç konuşmadım, girdiğim her tekkede vaaz dinledim. Karşılaştığım her yatırda, her mezarlıkta uyudum. Toprağın altında kaynaşan sesler ruhuma üşüştü, fikrim inceldi. Geçenlerde çay cumadaydım. 2 yıl evvel zelzelede yıkılan Aya İrine Kilisesi'nin taşları arasında uyudum. Ben insandaki ruh ateşinin taşlara geçtiğini, insanı ısıttığını orada anladım.
Madende hiç çalıştın mı hocam?
Çalıştım, seferberlikten evveldi. 2 sene Çamlı Ocağı'nda kazmacı yedeği olarak çalıştım. 1913 senesinin Mayıs ayıydı. Yeni bir kuyu açıyorduk. Ocakta elektrikle işleyen yeni bir havalandırma düzeni kurmuşlardı. Biz kazmacılar taşları kıra kıra kuyuyu açarken Bey Cumalı Sarı İzzet vardı. Dedi ki, kör nefes boşluğuna düştük arkadaşlar. Adamın demesiyle lambalarımızın sönmesi bir oldu. Ben Dirgineli Hasan Hüseyin'le beraber zifiri karanlıkta direklere çarpa çarpa kaçtım. Bizden başka hiç kimse kaçmadı. Lambalar söndüğüne göre kör nefesi ateşleyecek alev olmadığı için patlama olmaz sandılar. Zaten o güne kadar da Çamlı Ocağı'nda patlama diye bir şey olmamıştı. Her neyse ben duruma haber verdim, hemen yardıma koştular. Gel gelelim ki yardıma koşan amerelerin ellerinde açık gaz lambaları vardı.
Eyvah diye mırıldandı Abbas.
Eyvah ki ne eyvah. Bunlar kör nefesin olduğu yere varır varmaz patlama oldu. Patlama kömür tozunu tutuşturdu. Yangın her yere yayıldı. 8 amele, 2 kazmacı, 1 çavuş öldü. 19 adam da yaralandı. Bana hiçbir şey olmadı. O patlamadan 2 hafta sonra bir düş gördüm. Cenab-ı Allah ya hibetullah diye nida etti. O cehennemde ömrünü heba etme, kaç kurtul dedi. Kaçtım, devreye gittim. Terzi Minasoğlu Nişan'ın evinde kaldım. Geceleri Ermenilerin ırmak kenarında işlettikleri meyhanelere gittim. Eşkıyalardan Canbaz Recep'le Güvelik Mustafa'yla dağlarda gezdim. Bu ikisini fahişelerle birlikte vurduklarında ben bunlara içki almaya gitmiştim. Yani sözün kısası seferberliği dağlarda geçirdim. Bana en çok kadınlar ekmek verdi. Köyler dul kadınlarla, sıtmalı, frengili, tifüslü hastalarla doluydu. Kadınların bana meylettiğini çok gördüm. İçimden eğri gözle bakmak, elense çekmek geldi ama hiçbirini yapmadım. Nefsime hakim oldum.
Ayaklarını ateşe doğru uzattı, derin derin esnedi.
2 ay evvel genç bir kadın Kapuz'da, tam da denizin kıyısında bana yakınlık gösterdi. Kadını ilkin deli sandım, hem de fermanlı deli. Ankara şalisinden kırmızı bir entari giymişti. Dökümlü, geniş, şapşal yakalı bir de kazak vardı üzerinde. Saçlarını kalın kalın örmüş, yılan gibi tepesinde çöreklendirmiş, tül bir yazmayla da örtmüştü. Dertlerini döktü. Dert tasını hiç dudak payı bırakmadan doldurunca vaziyeti anladım. Kocası tarafından aldatılmış bir kadın. Kadının lafı evirip çevirmeden filansız feşmekansız konuşmasından niyetini de anladım. Niyeti felekten bir gün çalmak, zevke yatmak değil, aldatmak, intikam almak. Seçtiği adam da bendim. Şaşırdım. Hafif bir yürek ılgıması geçirdim. Benim gibi evi sırtında, gözü toprağa bakan bir adama böyle güzel, uzun, ince bir kadının kullanma gayesiyle de olsa meyletmesi hoşuma gitti.
Abbas ateşin ve karanlığın gizemli, dipsiz gücünü hissederek dinliyordu hocayı. Macide'nin de içinde olduğu aldatılmış kadınlar geziniyordu hayalinde. Yapraklar çökmekte olan sisin ılık soluğu ve kayalara çarparak parçalanan dalgaların üflediği mini minnacık su zerrecikleriyle nemlenmişti. Hocanın kıyafeti tarifinden Macide olup olmadığını anlamak zordu. Şekli şemaili nasıldı bu kadının hocam?
Şeklini şemaili tarif edemem. Baş mühendis Monsieur Giraud vardı. Onun karısına benziyordu. Monsieur Giraud Çinili Pano'da Yüksek Maden Mühendis Mektebi'nin Kara Elmas takımına hakemlik yaparken o kadın arada sırada gelir beni sezdirmeden süzerdi. İçi yaşlanmış, dışı kaplama bir kadındı. Ama boyası, kokusu, kalıbı kıyafetiyle herkesin nefsini kabartırdı. Yalnız bu kadın Giraud'unki gibi arsız değildi. Yapalak kuşununkine benzer iri gözlere sahipti. Niyetini belli etmesine rağmen utangaç bir kadındı. Huyunda alın teri yoktu, illet yoktu. Yalnız benim karşımda sadaret makamına çıkmış gibi bir hali vardı. Hafiften titriyordu.
Macide'nin de utangaç ve büyük gözlü bir kadın olduğunu düşündü Abbas. Heyecanlandı. Hurşit Macide'nin aldatma eğilimi içinde olduğunu söylemişti. Hocanın anlattığı kadın Macide olabilir miydi? Ateşe baktı. Gövdesini kuş yuvalarının, yosunların ve çiçeklerin bürüdüğü ulu bir çınar ağacı ve ağacın tam karşısında kaya çatlağına köklenmiş bir ot, sabah güneşinin renklerine ayrıştıran iri bir çiğ damlasının eğdiği, titrettiği uzun ince bir ot belirdi hayalinde.
Lafı hiç dolandırmadan bakanım kızım dedim. Ben daveti nimet bilen bir adam değilim. Onun için hiç boşuna uğraşma. Ben senin ateşine öd ağacı atmam dedim. Şayet şeytana uyar da senin ateşine öd ağacı atarsam inancıma inme iner ki bu benim için zulüm olur.
Kadın yalvarmaya başladı.
İçimden bir la havle çektim. Ben kocamı aldatmazsam iki cihanda rahat edemem dedi. Yamacıma doğru sokuldu. Ben seni bilirim hocam dedi. Şaşırdım. Sen temiz bir insansın dedi. Beni ipten kazıktan kurtulmuş insanlara mecbur etme, dillere düşürme dedi. Çok güç duruma düştüm. Kadın benim yokluğu mesken eden bir insan olduğumu, varlık libasına tamah etmediğimi anlamıştı. Zorlandım. Alman'a karşı harbe girsem bu kadar zorlanmazdım. Ak sakallı derviş Zeynel Abidin aklıma geldi. Direncim arttı. Kabul etmedim. Kadın inat etti, kudurdu. Bir attı, iki vurdu, sonunda vaaza durdu, beni susturdu. Kim ne derse desin, yakasını evli bir kadının zina ateşinden kurtaran bir adam büyük adamdır. Düşündüm, zıkkımın pekini yiyip ömür boyu vicdan azabına gireceğime, kadına bir de ben vaaz vereyim dedim. Vaaz verdim, dinledi, ikna olmadı, ısrar etti, uzattı. Al aşağı, vur yukarı derken baktım lakırdı altında kalan bir kadın değil, davasına inanmış. Benden umduğunu bulamazsa her yerde gezinen yeğin obalı hamallardan, kürtlerden, pomaklardan, abazalardan birine denk gelir, hoyrat ellere düşer, yazık olur diye korktum. Çünkü bir kadın kendini birine yağmalattı mı orada durmaz. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun der. Aklıma bir fikir geldi. Safranbolu köylüğünde Kör Mecit diye yaşlı bir adam var. Tükürdüğü her derdi iyileştiren iyi bir adam. Gitsin ona davasını anlatsın. O hemen aç diyecek, bu da açacak. Mecit tükürecek. Hepsi bu. Ha zina etmiş, ha Kör Mecit tükürmüş, aynı şey. Anlattım, teklif ettim. Kabul etmedi. Beni kör itin öldüğü yere gönderme hocam dedi. Madem öyle gelsen tükür dedi. Kabul etmedim, çektim gittim. Arkamdan gitme diye bağırdı. Seni her gün burada bekleyeceğim dedi. Gittim gittim ama o günden sonra kadın düşlerime girdi. Zonguldak'ta ne kadar güzel kadın varsa hepsinin kılığına girdi. Bir gece mihriban oldu, bir gece nigar oldu. Bir başka gece dik duranın kızı Kadriye oldu. Kurtaramadım kendimi. Yiğidi eşiğinde zelil eden cenabet düşlerin içinde buldum kendimi. Her gece kadın açtı, ben tükürdüm. 3 gün değil, 5 gün değil, tükürmekten dilim damağıma yapıştı. Bu tükürük işini ben nereden çıkardım diye kendime lanet ettim durdum. Kadını bir daha görürsem bu düş belasından kurtulurum dedim kendi kendime. Bir hafta sonra kadınla hasbihal ettiğim yere gittim. Bir baktım kadın orada, beni görünce koşa koşa geldi. İlk bakışta tanıyamadım. Cumhuriyet balosuna giden Fener Mahallesi'nin kadınları gibi süslenmiş, nazenin libas hoş bir kadın olmuştu. Kıyıya yakın bir yerde bulunan Anafarta adlı yolcu vapurunun düdüğünü duyunca sustu. Kalktı, az ötede dibine bir çift kara tavuğun tünediği kuşburnu çalılarına işedi. Geldi bağdaş kurdu ateşin kıyısında.
Gözleri ne renkti hocam?
Kadının niyetine bakmaktan fırsat bulup da gözlerine bakabildim mi ki? Ama gene de aklımın titrek ucunda kaya yosununu hatırlatan bir renk kaldı. Zarif bir kadındı. Yumburlak taşı gibi kalçası vardı.
Kaya yosunu ile Macide'nin göz rengi arasında bir ilişki kuramadı Abbas ama kalçaya aklı yattı.
Serüvenin sonunu fena halde merak ettiği için soru sormamaya karar verdi. Kadın yalan değilse her gün aynı yere gelip birkaç saat beklediğini söyledi. Kocası takibatta mı değil mi diye bulunduğum muhiti ikide bir göz taramasından geçiriyordum. Kadın hoş bir koku sürmüştü ama ben yüreği dağlı bir kadına o kokuyu yakıştıramadım. Şirketin Kılıç sinemasında aile seanslarına gelen bir Leyla vardı. Düttürü Leyla, daracık entari giyer, Mehter Şadan'la beraber gelirdi.
Abbas'ın hayalinde düğünler ve düğünlerde omuzlarına çift davul asan, davullara bir trapezci çevikliğiyle döne döne vururken tokmağını kızlara doğru sallayan Köçek Şadan canlandı.
Her neyse, kadının sürdüğü koku aynen Düttürü Leyla'nın kokusu. Hidayet nuru da olsa ben sevmem o kokuyu. Sırf o koku sebebiyle bir yığın delikanlı azar, kürsüye gelmiş kancığın peşine takılan köpekler gibi Düttürü'ye takılır gider. Bırak delikanlıları, iddia ederim o kapalı tribünlü şehir stadyumu var ya, tam da onun maçtan dağıldığı bir vakit, Düttürü Leyla oradan geçsin, 2000 topçu peşine takılır. Vali, kumandan, emniyet, bilumum devlet erkanı paniğe kapılır, madencilerin yürüdüğünü sanır. Halbuki yürüyen Düttürü Leyla'dır.
Abbas yaşlı amcası Cemal'in Hurşit'e kızınca ben Zonguldak'a değil Ankara'ya yürüyen madenciye madenci derim diye çıkışını anımsadı.
Kadın benden af diledi. Geçen hafta çok yanlış davrandığını, beni de bu işe bilmeden alet etmek istediğini söyledi. Çok sevindim, sarıldım, yanaklarından öptüm.
Abbas ağır bir yükten kurtulmuş gibi rahatladı. Hocanın Macide ile ilişkiye girmesi durumunda insanlara olan güveninin iyice yıkılacağından korkuyordu. Korktuğu bir diğer noktada abisi Cuma'nın böylesi bir ilişkiyi duyunca canı gibi sevdiği hocadan soğuyacağıydı.
Sabahtan oturduk, güneşin kızarıp da zevaline erdiği bir olmaz vakte kadar sohbet ettik. Ben o zaman anladım ki bu kadın bana gelmeden evvel benim hakkımda hayrıca malumat toplamış. Zaten yüzünden belliydi. Kadının gün görmez namuslu bir kadın olduğu.
Kimin karısı olduğunu söyledi mi hocam?
Söylemedi, ben de sormadım. Ben bir kadına babasının verdiği iki şeyi sormam. Biri adını, öbürü de kocasını. Ben aslında insanlara adlarını sormam. İnsan insandır. Bir yığın alakarga, bir yığında ayı var. Her alakarganın, her ayının ayrı bir adı var mı? Yok. İnsan atsız yaşasaydı hayat daha güzel olurdu. Adamın adını Veli koymuşlar ama o adam Veli mi? Bir yığın Ali, bir yığında Veli var, ne lüzumu var?
Abbas dikkatini ilkin hocanın ateşi sorgulayan bakışlarına, sonra da ateşe çevirdi. Ateş yakut gibi ışıldıyordu. Ateşe düşen sözcüklerin ateşi delirttiğini, derinleştirdiğini sandı. O zaman insanlar birbirlerine karışmazlar mı hocam?
Nasıl?
Benim evime diyelim ki Kir ve Münir geldi. Anam da sordu. Bugün evine gelen oldu mu diye. Ben bir insan geldi desem kim diye sorar.
Her insana ayrı bir ad koydun mu elbette ki sorar. Onu benim ahraz anam da sorar. Öyle alışmışlar. Senin evine Kir ve Münir değil de bir eşek gelse anan kim diye sorar mı?
Bu sefer de kimin eşeği diye sorar.
Peki eşekler hiç kimseye ait olmasa evine bir eşek gelse...
Abbas kendisine yönelen sorunun aynasında anasının sararmış merakçıl benziyle karşılaşır gibi oldu. Bu sefer de nasıl bir eşek diye sorar. Abbas'ı duymazlıktan geldi hoca. Yüzünü avuçlarına gömdü. Kafasını aniden kaldırıp göğü süzdü.
Bu güzel, bu temiz sema insana daha ne kadar sabredecek belli değil diye mırıldandı.
30. Ayrımın Sonu Sayfa 363.